Ayrım 2.
Enstitüleri yaratan iki isim buluştuktan sonra artık geriye sadece projeyi uygulamak kalmıştı. Yücel, Tonguç'u ülke çapında bir keşif gezisi yapıp rapor hazırlamakla görevlendirdi. Tonguç, çeşitli bölgelerde yaptığı gezilerle durumu saptadı. Enstitülerin yerleri belirlendi ve 1940 baharında yasa meclise geldi. Bakan Hasan Ali Yücel'in cesaretle savunduğu yasa, mecliste kimi eleştirilere muhatap oldu. Eleştiri sahibi milletvekillerinden biri Kazım Karabekir'di. Karabekir Paşa, bu enstitülerin zaten bir sorun olan köy-şehir uçurumunu hepten derinleştireceğini ve bu iki kesim arasında bir ayrım yaratacağını öne sürdü. Yücel ise zaten asıl amacın bu ayrımı ortadan kaldırmak olduğunu savundu. Oylamada red oyu çıkmadı ama 38 kişi oylamaya katılmadı. Bu, yasaya karşı bir muhalefetin varlığını gösteriyordu. O gün oylamaya katılmayanlar arasında ileride Demokrat Parti'yi kuracak olan Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü de vardı. İddiaya göre enstitülerin köylüyü uyandıracağından endişelenen büyük toprak sahipleri tasarıya muhalefet etmiş, mecliste bazı milletvekilleri de bu muhalefet sonucu oy kullanmamayı seçmişlerdi. Hasan Ali Yücel, imama karşı öğretmen. Biz köylere İstiklal Mücadelesi'nden itibaren sosyal hayatımızda yaptığımız büyük devrimlere götürecek adam yetiştirmek isteriz. Çünkü ümmet devrinin böyle bir adamı vardır. Bu imamdır. İmam, çocuk doğduğu vakit kulağına ezan okuyarak, büyüyüp, ihtiyarlayıp vefat ettiği vakit mezarının başında telkin verip bağırarak dolumdan ölümüne kadar bu cemiyetin manen hakimidir. Bu manevi hakimiyet maddi tarafa da intikal ediyordu. Çünkü hasta olduğu vakitte sual merciği o oluyordu. Ona cevap veriyordu. Biz bunun yerine devrimci düşüncenin adamını köye göndermeyi isteriz. İmam nasıl doğarken ezan, vefatında telkin ile doğuştan ölümüne kadar elinde tuttuğu küçük toplumun hakimi ise, önderi ise, bizimki de bir taraftan maddi, diğer taraftan manevi köyün imamı olsun. Ve imam nasıl onun çocuğunu okutuyorsa, Elif B'den başlayıp Amme Tebareki'ye kadar bizimki de onun çocuğunu okusun. Çocuğunu okutmak için bu otoriteyi elde etmesi lazımdır. Düşüncemiz bu idi. 1960. Çıkarılan yasayla daha önceden kurulan 4 öğretmen okulu enstitüye dönüştürüldü. Bu okullara 17 yeni okulun eklenmesi kararlaştırıldı. 1940 yılında 10, Sakarya Arifiye, Antalya Aksu, Balıkesir Savaştepe, Isparta Gönen, Adana Düzici, Kayseri Pazarören, Samsun Akpınar, Trabzon Beşikdüzü, Kars Cılavuz, Malatya Akçada enstitü daha açıldı. Bundan sonra açılan 7 enstitü, Konya İvriz 1941, Ankara Hasanoğlan 1941, Sivas Pamukpınar 1941, Erzurum Pulur 1942, Diyarbakır Dicle 1944, Aydın Ortaklar 1944, Van Erciş 1947 ise diğer enstitülerin yardımlarıyla yapılacaktı. Bu enstitülerden mezun olanlar atanacakları köylerde 20 lira gibi küçük bir aylık karşılığı 20 yıl mecburi hizmet yapacaklardı. Eğitim hamlesi tam başlayacağı sırada Avrupa'da savaş patlamış ve Nazilerin ayak sesleri Balkanlardan Trakya'ya doğru çınlamaya başlamıştı. Hükümet Trakya'nın boşaltılmasına karar verdi. Göçecekler arasında Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri de vardı. Mehmet Başaran, Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencisi. Bir gün duyuru tahtamızda bir ilan gördük. Herkes iki tabak, çatal, kaşık, bir battaniye, bir sırt çantası hazırlayacak kendisine ve Anadolu'ya yolculuğa çıkılacak. Bu yolculuk bir tür gezi niteliğinde olacak. Belki gittiğimiz yerlerde ders de yapacağız. Uzunca da kalabiliriz deniliyordu. Trakya çocukları ilk kez Anadolu'ya geçiyorlardı. 1941 Nisan'ında Lalebel istasyonunda trenden indiler. Oradan yürüyerek Ankara'ya 35 kilometre uzaklıkta İdris Dağı yamaçlarındaki Hasanoğlan köyüne geldiler. Bu uçsuz bucaksız bozkırda kendi okullarını kuracak ve çölde bir vaha yeşerteceklerdi. Mehmet Başaran. Kalacak yer yoktu. Köy camisinde kaldı bir bölümümüz. Bir bölümümüz köy okulunda kaldı. Sığmayanlar da çadırlara yerleştirildi. Üçe ayrılmıştık. Yıl 1941. Hiçbir şey yok. Savaş önlemleri alınmış, gaz yok, ekmek yok, 350 gram ekmek yiyoruz. Işık için lüks lambası yakıyoruz. Hasanoğlan, sayıları 21'i bulacak köy enstitüleri içinde en önemlilerinden biriydi. Ankara'ya yakın olduğu için hem siyasiler hem de Türkiye'ye gelen yabancı misafirler için burası bir örnek kurum olarak hazırlanacak ve yıllar sonra enstitülerin en ünlü isimleri de buradan yetişecekti. Abdullah Özkucur. Çiftelerden geliyorum. Bir yaz tatilinde atladım ben kamyona, Eskişehir'e, oradan da gönüllü çalışmak için Hasanoğlan'a gittim. Akşamüstü vardım. Demir yoluyla Hasanoğlan köyünün arasında hafif yamaç vardır. Yamaçla demir yolu arasına hamur basan sırtları derler. O yokuşu çıktım, köy yoluna eğilirken kavaklık var, boğazın içinde öyle güzel türküler geliyor, öyle güzel mandolin sesleri geliyor ki bir de baktım Kepir Tepeliler. Kepir Tepeli öğrenciler orada masa hazırlıyorlar. Yemeklerini orada yiyorlar. Çiftelerden geliyorum deyince beni hemen alıp masalarına oturttular. Akşam yemeğini orada yedirdiler. Artık sen bizim konuğumuzsun. Seni burada ağırlayalım dediler. Beni bir camiye götürdüler. Kepir Tepeliler çok erken gelmişler. 166 öğrenciymiş bunlar. Köyün bir okulu var. Okulu depo olarak kullanıyorlar. Okulun önüne 4-5 beyaz çadır kurmuşlar. Oraya büyük sınıflar oturmuşlar. Yatıp kalkıyorlar. Küçük sınıflarda yer yok. Köy okulunda yer yok. Camiye doldurmuşlar. Beni de onların arasına götürdüler. Ranzada onların arasında kaldım. Bu nedenle temel atma törenini daha önce kurulan 14 köy enstitüsünden öğrenci grupları geldi. Ve 1 Temmuz günü Hasanoğlan köy enstitüsünün temeline ilk harç kondu. Abdullah Özkucur. Çifteler köy enstitüsü öğrencisi. Sabahın ilk ışığında 266 kişilik öğrenci Kepit Tepeliler köy okulunun önünde toplandılar, sıra oldular. Kiminin ellerinde kesme tezgahlar var, kimilerinin ellerinde el arabaları var, çeşit çeşit inşaat aletleri var. Bunlarla yola çıktılar. Yola sıralandılar. Evvelden Ladik Köy Enstitüsü'nden gelen Mehmet Akkuş adında birisi, onun elinde de zurna var. İki tane de davulcu var yanlarında. Başladı onlar çalmaya. Yürüyüş kolu köyün içindeki pınara doğru yürüyüşe geçti. Bu böyle olunca sanki düğün bayram gibi bir hava esmeye başladı. Ortada sadece bir tabela ve arkada uçsuz bucaksız bozkırda otlayan koyunlar vardı. Az sonra başta bayrak, arkada kız ve erkek öğrenciler olduğu halde enstitüler ziraat marşı söyleyerek geldiler. Yürüyüş kolu içinde kimi akordeon çalıyor, kimi türkü söylüyor, kimi kazma kürek taşıyordu. Heyecan içinde temel atılacak çukurun çevresinde halkalandılar. Mehmet Başaran, Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencisi. İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı Ferit Oğuz Bayır gelmişti. Topladı bizi, sıraladı. Mukaddes'in eline kazma verdi. Kepirtepeli Hüseyin'in eline de bir kazma verdi. Söylediklerimi siz de tekrarlayacaksınız dedi. Bozkırı yeşerteceğiz. Ocak tüttüreceğiz. Hepimiz bağırdık. Boşlukta bir koro yankılandı. ve Hasanoğlan Enstitüsü'nün temelini ilk kazma vurulmuş oldu. İşte o andan sonra Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş yüzlerce öğrenci, hocalarıyla el ele verip örneği görülmemiş bir çalışmaya başladılar. Önce yan yana dizilip kilometrelerce uzanan bir insan hattı üzerinde elden ele taş taşıdılar. Yıllardır deşilmemiş toprağa kazma vurdular, su oldukları açtılar, kalasları 6 kilometre uzaktaki Lalahan istasyonundan raylar üzerinde sürüyerek Hasanoğlan'ı taşıdılar. Kireç erittiler, harç kardılar, tuğla dizdiler. O gün orada taş kıran öğrenciler arasında Pazar Ören Köy Enstitüsü'nden Turgut Kavral de vardı. Turgut Kavral, Pazar Ören Köy Enstitüsü öğrencisi. Adeta çiçekler de sert çiçeklerdi. Pazar Ören'den gelen ekip için grizetten iş elbisesi dikilmişti. Bacaklarımız çıplaktı. Oradaki dikenler batıyordu. Ben köşe taşı yaparken İlköğretim Genel Müdürü fark ettirmeden fotoğrafımı çekmiş. Bu benzersiz dayanışma kısa sürede sonuç verdi. Yaz kış süren çalışma sonucu Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde 6 ay gibi kısa bir sürede 20 bina bitmişti. İşte bozkır ortasında bir vaha vardı artık ve herkes o vahadan yayılacak ışığın yakında bütün ülkeyi aydınlatacağı umudu içindeydi. Başta da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Milli şef, köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi saydığını, kendi el yazısıyla belirtmiş ve köy enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm boyunca yakından ve candan takip edeceğim diye söz vermişti. 9 Mayıs 1941 İnönü'nün el yazısıyla köy enstitülerine sadakat sözü. Köy enstitüler bu sözü yıllar sonra acıyla anımsayacaklardı. İnönü, Atatürk'ten devraldığı bu mirasın en gözde meyvelerinden birini görmek üzere kısa süre sonra Hasanoğlan'a geldi. Cumhurbaşkanını ilk kez görecek olan çocuklar heyecan içindelerdi. Emin Güney, Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencisi. İnönü, nasılsınız çocuklar dedi, sağ ol dedik. Etrafımda halka olun evlatlar dedi, halka olduk. Yakanızın iki düğmesini çözün dedi, çözdük. Kendisine en yakın öğrenciden başladı, tek tek hepimizin iç çamaşırlarını kontrol etti ve sonunda temizsiniz evlatlarım, haydi şimdi sizleri iş başında göreyim dedi. Enstitüde işbaşı zeybek havasıyla yapılıyordu. Öğrenciler her sabah erkenden kalkıp okulun önündeki büyük alanda toplanıyor ve güne sabah sporu niyetine kızlı erkekli halk oyunları oynayarak türkülerle başlıyorlardı. Sonra kendilerinden önce kalkıp fırınlarda ekmek pişiren arkadaşlarının hazırladığı kahvaltıya geçiyorlardı. Sabah 7.30'dan sonra da serbest okuma saati başlıyordu. Her enstitünün büyük bir kütüphanesi vardı ve Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı klasikler burada bulunabiliyordu. Her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eseri okumak zorundaydı. İhsan Güvenç, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Remzi Kitap Evi'nin yayımladığı 50 kuruşluk Garptan Seçme Eserler dizisi bizim artık ellerimizdeydi. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim, Şolohov'un Uyandırılmış Toprak, Tolstoy'un Harp ve Sul, Zola'nın Meyhane okuyorduk. Asıl garibi, nereden geldi bilmem, Nazım Hikmet'in kitapları elimize geçerdi. Ve bir plak vardı. Salkım Söğüt diye onu dinlerdik. Bu serbest okuma saatinde isteyen öğrencilere müzik öğretmenleri tarafından mandolin, keman, akordiyon, bağlama dersleri de veriliyordu. Hatta bağlama dersini kimi zaman enstitüleri birer birer gezen Aşık Veysel veriyordu. Abdullah Özkucur, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. O ortaya çıkar, saz meraklıları da onun karşısına yarım ay şeklinde otururlar. Aşık Veysel'in çaldığı türküye göre sazına bakarak, seslerini de ayarlayarak ona göre tele vurmaya, çaldığı gibi çalmaya temrin ederlerdi. Böyle kısa bir zamanda da ona uyarlar, onu öğrenirlerdi. Bu dersler, türküler, dizeler köylerinden yeni çıkmış çocuk yaştaki öğrenciler üzerinde derin izler bırakıyordu. Onlar dinlediklerinden, okuduklarından etkileniyor, etkilendikçe taklit etmeye çalışıyor, taklit ettikçe de bozkır ortasından Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak bir köylü aydınlar kuşağı yetişiyordu. Fakir Baykurt'tan Mehmet Başaran'a, Ali Dündar'dan Dursun Akçam'a, Mahmut Bakal'dan Talip Apaydın'a kadar. Talip Apaydın, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Zaten söylerlerdi bize, Türkçe öğretmenlerimiz, siz de yazın, şiir yazın, öykü yazın, işte birbirinize okuyun, yahut tahrir derslerinde bir konu verilir, o yazılır. Öğretmen sonra onları toplar, eleştirir. O yıllarda öyle okuyarak, okumaktan gelen hevesle, yazma dürtüsü de uyandı bende. İlk defa şiirler, basit öyküler yazdım. Abdullah Özkucur, Aşık Veysel'in kazası. Aşık Veysel köy enstitülerini gezer, saz hevesi vermek için enstitülerde belli bir süre dururdu. Bir gün başka bir yere gitmeden önce çevreyi gezelim dediler. Mualla Eyüboğlu var, Ferit Oğuzbayır var, epeyce kalabalığız. Bir gün önceden erzak hazırlandı, söğüşler yapıldı, kumanyalar alındı, arabaya dolduruldu. Ertesi sabah Aşık Veysel ile Küçük Veysel erzak arabasına bindiler, dağın eteğinden gidecekler. Biz İdris Dağı'nın yamaçlarından gideceğiz. Böyle yola çıktık, çok kalabalıktık. Mualla Hanım'ın yanından hiç ayrılmadığım için biliyorum, karlara basarak gidiyoruz. Dağı aştık, Dereşik Köyü'ne vardık. Dereşik Köyü'nde hafif bir yamaç var. Ondan sonra köy görünüyor, oraya vardık. Tonguç da var başımızda, yaya yürüyor. İşte köyü gezdi arkadaşlarımız, öğlen oldu, yemek zamanı geldi. Fakat erzak arabası gelmedi. Bekliyoruz, gelmez. Bir de haber geldi ki arabanın dingili kırılmış, araba devrilmiş, erzaklar etrafa saçılmış, Aşık Veysel yaralanmış, sazı kırılmış. Hemen bir ekip çıktı, Aşık'ı aldılar getirdiler. Ama Aşık Veysel'in suratı asık, sanki yağmur yağacak gibi, bulutlar aşağı inmiş, hava kararmış gibi canı sıkılıyor. Epeyce dinlendikten sonra Aşık, yanındaki Hidayet Gülen'e, eline kağıdı kalemi al dedi. Kalemi kağıdı aldı, yaz bakayım dedi. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Olsun dinlerin söyletme yâre diyerek sazım türküsünü yazdırdı. Anadolu, bin yıllık uykusundan uyanmaya yüz tutmuştu. Bu uyanışın en güzel örneğini İnönü'ye 1942 yılında ziyaret ettiği Savaştepe Köy Enstitüsü'nde konuştuğu bir kız öğrenci yaşattı. Mehmet Başaran, Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencisi. Paşa sokuluyor kızın yanına. Kızım çantanda ne var, görebilir miyiz diyor. Görebilirsiniz paşam diyor kız. Çantasından bir çeyrek köfte ekmek ve bir de Antigone adlı klasiklerden yeni çıkmış bir kitap çıkarıyor. İnönü yanındakilere dönüyor, görüyor musunuz diyor. Köy enstitülerinde kitap ekmekle bir tutuluyor. Ne zaman Türkiye'de erinden generaline, sade vatandaşından cumhurbaşkanına kadar herkes ekmekle kitabı azıyla bir araya getirebilirse, Türkiye'nin kalkınması daha gerçekçi olacak. Tam bağımsızlık o zaman gerçekleşmiş olacak. İşte köy enstitüleri bunun yolunu açıyor. Emin Güney, İş eğitim iç içe. Demircilik derslerinde, marangozluk derslerinde, duvar derslerinde, tarım derslerinde, kültür derslerinde öğrendiklerimizi uygulardık. Örneğin Pisagor davası vardır. Dik üçgen. İşte biz Pisagor'dan yararlanarak yaptığımız binaların temellerini kazardık. Onu uygulardık. Kültür derslerinde öğrendiğimiz makaralar dediğimiz prangalar vardı. Çok hareketli makaralar. İşte o makaraları, binaları yaparken tuğlaları, kiremitleri o harcı yükseğe çıkarmak için kullanırdık. Analiz dediğimizi de kireçleri söndürerek öğrenirdik. Yani köy enstitüsünde kültür dersleri ile iş iç içe girmişti. Birbirlerini tamamlardı. Okuma saatinin ardından eğitim başlıyordu. Eğitimin %50'si normal orta öğretim derslerinden oluşuyordu. Ancak enstitülerin özelliği bununla yetinilmemesi ve iş eğitimine de aynı oranda önem verilmesiydi. Kalan sürenin %25'inde tarım dersleri veriliyordu. Tarım saati geldiğinde öğrenciler kazmaları kürekleri sırtlayıp ziraat marşı eşliğinde enstitünün tarlalarına gidiyorlar ve modern ziraat teknikleri öğreniyorlardı. Üstelik bu gerçek anlamda verimli bir ders oluyor. Çünkü öğrenim sırasında ekilen tarlaların mahsulü daha sonra sofralarında yiyecek olarak değerlendiriliyordu. Pedagogların yıllardır tartıştığı ve hep tartışacakları iş içinde eğitim, enstitülerde gündelik hayatın bir parçasıydı. Öğrenci yaşayarak öğreniyordu. Mustafa Aydoğan, Çifteler Köy Enstitüsü öğrencisi. Yani siz tarımı, bugün okulların birçoklarında yapıldığı gibi, saksıda çiçek yetiştirmek, saksıda buğday yetiştirmek şeklinde yaptığınız zaman onu öğretemezsiniz. Bu ezbere bir şey olur. Benim torunlarım öyle yapıyorlar. Bir tohumu alıyorlar, pamuklu bardağa koyuyorlar, orada yetiştiriyorlar. Bu tarım öğretimi değildir. Pakize Türkoğlu, Perge'de ders. Hava sıcak olduğunda Tonguç, köy enstitüsünde tarih dersini derslikte anlatmayı yasak ediyordu. Bizim bir öğretmenimiz vardı, Zühre Hanım. Bizi Perge harabelerine götürdü. Perge harabeleri bizim enstitünün arkasında bütün görkemiyle doğan bir harabeydi. Çıkardı bizi yüksek yere, çevremize baka baka hiç unutmuyorum. Niçin bu yapılar yüzyıllar önce bu kadar güzel, yüksek, görkemli yapılmış? Bugün insanlar burada şu saz evlerde oturuyorlar. Düşünsenize, dedi. Talip Apaydın. 40 yıl sonra gelen incir. Bize haber verildi. İsmet Paşa geliyor yarın. Tabii ona göre yemek çıkıyor, önemli bir konuk olduğu zaman sevinirdik. Çünkü iyi yemekler çıkardı o gün. Tabii şimdikiler gibi değildi. Ama motosikleti polisler önde, arkasında, okulun önünde karşıladık. Derslere girdi, denetledi. Müdürle konuştular. Derken yemek zamanı tembih ettiler bize. İsmet Paşa gelecek, önce denetleyecek, afiyet olsun diyecek, ondan sonra yemeğe başlarsınız. O gün öğrendik ki, etli pilav var, bir de incir hoşafı var. İncir hoşafı falan verilemiyordu. İncir kompostosu hakikaten yoktu. Onun için çok sevinmiştik. Herkes masasına oturdu. Bekliyoruz, dikkat dendi. Ayağa kalktık. İsmet Paşa ve arkasındaki bakanlar, misafirler girdiler, oturduk. İsmet Paşa dolaştı dolaştı masaların arasında, tam benim arkama gelince benim tabağımdaki iki incirden birisini aldı, ağzına götürdü. Ben böyle bakmışım. Nereye gidiyor benim incir diye. Sonradan arkadaşlar diyorlar ki sapsarı oldun. Yani iki incirden birisi gitti. Tabii helal olsun İsmet Paşa için bir incirine ki. O zaman beni çok etkilemiş bu. Arkadaşlarım takıldılar, durdular. Aradan 40 yıl geçti. Ben Köy Enstitüleri Yılları kitabımda anlattım bu olayı. Adana'dan biri okumuş bir kitabı ve bana iki kavanoz reçel gönderdi. Biri incir reçeli. Katmerli faiziyle incirimi almış oldum. Derslerin kalan %25'i ise teknik derslerdi. Erkek öğrenciler yapıcılık, demircilik ya da marangozluk, kızlar ise el işi, biçki dikiş ya da yemek iş kollarından birini seçiyor ve o konuda eğitim görüyorlardı. Böylece hem o güne dek koyun gütmekten, tarla çapalamaktan başka bir şey bilmeyen köy çocukları zanaatkar hale getiriliyor, hem de köy tarım dışında iş kollarıyla tanıştırılıyordu.